Bir Ailemin Sesinden herkese merhaba. Sana da merhaba
Merhaba
Serdar.
Zeynep.
Bugün çocuklarla nasıl konuşalım? Nasıl konuşulur? Neye dikkat edelim? Cümlelerimiz nasıl olsun? Ne iyi gelir çocuğa? Neyi nasıl söylersem anlaşılır ve o kendini anlaşılmış, görülmüş, kabul edilmiş, değerli hisseder. Çünkü kelimeler ve cümleler çocuğun kendisini nasıl hissedeceğini, kaygıya, suçluluk duygusuna kapılıp kapılmayacağını temel olarak belirliyor. Kelimeler ev atmosferinin, duygusal atmosferin temel belirleyicileri. O yüzden nasıl konuşacağız üzerine konuşacağız. Nasıl konuşmak istersin, nasıl konuşacağız üzerine.
Belli ki pek kolay konuşamayacağız. Yorgunluktan kelimeler. Valla bu nedir ya? Çocukla nasıl konuşalım? Çok çocuk merkezli bir hayat olmadım ya. Yani tamam, bizim de çocuğumuz var. Biz de anne babayız. Ama bu içeriği biraz da böyle konuşalım. Yani biraz sanki bu iş biraz ticari bir hal almaya başladı. Bunları da anlatalım bu bölümde yani. Biraz abartılmaya başlandı, biraz doğallığından çıkmaya başlandı. Tamam, çocuklar kıymetli, çocuklar hassas da tamam, daha biz de ana babamızın çocuğuyuz, biz de anne babayız yani. Azıcık da bizi görün kardeşim, azıcık da bizim hakkımızı savunun.
Bütün alkışları topladın
der
şu
yani
an.
Anne baba haklı olarak, yani bu nedir kardeşim? Çocuk.
Ama eskiden biz büyürken, evet, bu kadar merkezinde değildik, çok görülmüyorduk. Büyüyorduk, öyle büyüyorduk ama negatife de o kadar maruz, açık bir zorluk yoksa kalmıyorduk. Şimdi hem çocukla konuşmamız, onu merkeze almamız gerekiyor, hem de dili bilmiyoruz ama Serdar.
Ya biliyorum, hani bunu mutlaka konuşacağız bu içerikte ama acık terazinin diğer kefesine de bir bakalım. Bu iş şeyin şirazesinden çıktı yani. Bu da bence biraz o küçülmeyle başladı. Çekirdek aileye kapandık, bağlantılarımızı unuttuk, çocuk komşuda gidip kurabiye yemiyor, mahallede, sokakta akşama kadar toz içinde, toprak içinde oynamıyor. Annesinin babasının yanında steril bir ortamda annesiyle babasıyla beraber korunaklı hayatlar, temassız hayatlar. Halası Hollanda'da, dayısı bilmem nerede, onlardan da uzak büyüyor yavrucaklar. Bu sefer anne babanın sırtında tek başına taşıması gereken bir sorumluluğa döndü.
Evet.
Bu çocuk için de iyi değil, anne baba için de çok yorucu, sürdürülebilir değil. Bunlara da bakmak lazım yani. Artık buna sadece anne babanın yapacağı bir iş değil ki çocuk büyütmek. Yani biraz böyle olduğunda çocuk başka renklerden, başka tavırlardan da mahrum kalıyor. Biraz çocuklarımızı da tekrar sokağa gönderebilmenin bir yolunu bulmak lazım. Bizim dönemimiz bunun için ideal bir örnek değil. Ama burası da bence anne baba ile çocuk arasındaki mesafeyi çok azalttı. Biraz araya da mesafe koymak lazım.
Evet.
Bu hem anne baba için hem çocuk için sağlıklı.
Yani orada aslında anne baba çocuk arasındaki iç içe geçme hali bizi ister istemez sabırsız, tahammülsüz, çok konuşan, yeter artık dedirten, biraz da sen beni anla dedirten bir ilişki kalıbı içerisine soktu.
Soktu.
Yani önce ayrışmak gerekiyorsa evet, evet ayrışmak. Anneler bakıyor, babalar bakıyor, kendileri bakıyorlar, desteksiz bakıyorlar. Okul dönemleri nispeten biraz daha kolay geçiyor. O meselenin bir yönü, o ayrışmanın olup olmadığı ve o ayrışmak gerçekten. Ama diğer yönü de çocukla gerçekten de nasıl konuşacağız? Çünkü çocuk psikolojisine dair bilgiler de çok arttı. Artık çocuklarımızı geçmişte olduğundan daha iyi de tanıyoruz. Daha ayrıntılı da tanıyoruz. Ve hepimizin de isteği çocuklarımızı mutlu, güven içinde büyütmek. Mutlu ve güven içinde büyütmenin yolu da onunla nasıl iletişim kurduğumuzdan geçiyor.
Hı hı.
Ama problemin kendisi bizim iç içe olmamız ve çocuğun başkalarıyla temas etmemesi ise o zaman ona da ayrı çözümler bulmak gerekiyor. Mesela biz bu yazı yeğenlerimizle beraber geçirdik. Ne güzel oldu. Aslında hep ayrıydık biz. Kendi ailemizden, onlar Ankara'dalardı. Bir kısmı buradaydı diyeyim, ya da başka şehirlerde gençler. Hepimiz İzmir'de bir araya geldik. Hem bizim çocuklarına kadar iyi geldi, hem onlara. Öyle olunca da gerçekten bizim kendi çocuklarımızla da geçirdiğimiz zaman açısından temas da azaldı. Bu da bir ferahlık etkisi oldu. Mesela dün arkadaşlarımıza gittik. Gökhan onlarla ilgilendi, bir yerlere götürdü. Biz ayrı kaldık. O ayrılık onlara da iyi geldi. İkimize de ve Bahar sen ben üçümüze de iyi geldi. Dolayısıyla bu ayrılıklar, çocukların başkalarıyla teması gerçekten çok çok kıymetli.
Bir de o çocukların yanındaki insan sayısı arttığında sürekli senin yüzüne gözüne bakma alışkanlığı da azalıyor. Çünkü başka referans değerler var, başka ilişkilere bakıyor, başka iletişim biçimlerine bakıyor, başka ortamlarda kendini değerlendiriyor, bir hal, tavır geliştiriyor. Diğerinde sadece seninle ilişkide gelişiyor ama bu çok yoksun bir ortam yani.
Evet, evet. Anne babanın hayata baktığı biçimde o da bakmış oluyor. Ve de başka ilişkilerde de kendini tanıma fırsatı. Değil mi? Çocuk ilişki, evet. Temas kurdukça orada da kendini tanıyor. Bir yabancıyla nasıl, yakın biriyle nasıl. Oradan farklı sorular geliyor, kendi üzerine düşünüyor.
Evet. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Çocuğun anne babayla ilişki kurması, sohbet etmesi, diyalog kurması önemli. Ama eğer imkan dahilindeyse çocuğu farklı farklı sosyal ortamlarda, etkileşimlerde bulunması için desteklemek herhalde önemli. Aile ilişkilerimizde desteklemek önemli. Hani tabii bunlar imkanlarla kısıtlı ama imkanınız varsa sosyal bir ortamın o şeyini küçültmeyin, çapını küçültmeyin. Çocuk büyük bir çevrede, kalabalık bir çevrede büyüsün yani. Mahalle ise mahalle, komşuysa komşu, parksa park,
evet,
sokaksa sokak. Çok yalıtılmış, steril ortamlar çocuklara iyi gelmiyor.
Evet. Aynı her gün aynı saatte aynı parka götürsek zaten üçüncü gün sosyal çevresini çocuk kendisi
oluşturuyor,
yaratıyor yani. Evet.
Ama onun dışında nereden başlayalım? Çocukla nasıl sohbet etmeli?
Çocukla daha önce konuşmuştuk. Nazik biçimde sohbet etmeli aslında. Nasıl sohbet etmeli de? Nazik olmalı, merak etmeli. Onun verdiği çocuğun biz kendimizi yetişkin olarak değerlendirince hani ya da anne babası olunca ya da teyzesi, halası, amcası, dayısı olunca onun söylediği şeylere hemen böyle akılcı, doğru cevaplar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sanki o da bize soruyor, biz cevap veriyoruz ve diyalog bitiyor. Ama daha merak eden bir iletişim tarzımız olursa bu bir karşılıklı konuşmaya ve sohbete döner. Arabanın benzin yakmasıyla ilgili mesela dün yol boyu siz yarım saat bir şeyle konuştunuz. Gülce ile konuştunuz. Çok merakla ve şaşkınlıkla da izledim ben. Ne güzel sorular sordu. Sen ona bütün ciddiyetle açıkladın. Sen bilgi verdikçe o yeni bir soru sormuş oldu. Ama ebeveyn bu böyledir, bu da böyledir gibi bir kestirip atma olsa öyle bir diyalogda çocuk daha fazla soru üzerine sormayacaktı. Biraz ama kapı açıcı olmak.
Çocukla sohbet edebilecek insanın duygusal olgunluğunun olması lazım. Çocukla sohbet edebilecek insanın yetişkinlerle de aklı başına sohbetler edebiliyor olması lazım. Eğer sen sohbetlerde diğerini dinlemek alışkanlığına sahip değilsen, nezaketin yoksa, kendinle doluysan, bağıra bağıra konuşuyorsan, hiç soru sormuyorsan diğerine ya da diğerinin anlattığını sükunetle dinleme becerisine sahip değilsen dışarıda yapamadığını aslında çocuğunla da yapamazsın. Aslında çocukla nasıl sohbet edilir konusu biraz insanın ben diğerleriyle nasıl ilişki kuruyorum sorusunu da akla düşürmeli. Ben iyi bir sohbet arkadaşı mıyım, iyi bir dinleyici miyim, meraklı bir sohbet yoldaşı mıyım, merak ediyor muyum, ya burada ne hissettiğin gibi bir kişisel sohbet becerim var mı? Duyguları merak ediyor muyum ya da kendi merakımı, kendime karşı merakım diğerine karşı da var mı? Bunlar olmayınca bunları çocuğa da yansıtmak çok mümkün değil herhalde, değil mi?
Bazen öyle oluyor bazılarımız için. Bazılarımız için de aslında dışarıda bunu çok iyi başarıyoruz. Ama çocukla söz konusu olduğunda kontrolcü ve cezalandıran modlarımız devreye girdiği için yapamıyoruz. Ama dışarıda yapıyoruz. Yani bir çocuğun çok tatlı, ilgili, dinleyen, sevecen teyzesi oluyoruz. Ama kendi çocuğumuzda diğer modlar tetikleniyor.
Farklı
hatta bir dinliyor olabilir de bir danışan için kızı keşke senin arkadaşın olsaydım demiş. Yani arkadaşıyla çok sevecen, eğlenceli, coşkulu taraflarımız çıkabiliyor arkadaşımız ya da başka bir çocukla. Ama çocuk olunca kaygı da tetikleniyor. Bir şey öğretme telaşı, düzeltme, belki tahammül azlığı, sabırsızlık, yapılacak işlerin çokluğu. Hani birinin teyzesi olduğunda sorumluluklarımız az oluyor ve sohbete bir alan açılıyor ama anne baba olduğumuzda o işleri daha önceliklendirme bizi cezalandırıcı yapabiliyor.
Değil mi?
Kontrolcü.
İnsanların o zaman bir dışarıya bir de içeriye bakan yüzleri var. Çocuklar evet. Bu içeriye bakan yüze maruz kalıyorlar.
Evet.
Bir de dışarıya bakan yüzle içeriye bakan yüz çok farklıysa, aradaki mesafe çok açıksa, çocuğun kafası da o ölçüde karışıyor.
Karışıyor tabii. Bir şaşkınlık oluyor. Bazen duyuyoruz ya insanlardan da, eve misafir gelsin isterdim diyor. Hep misafir gelsin ki evde annem babam daha işte nazik, daha yumuşak, daha rahat, daha neşeli davransın.
Olsunlar.
Evet.
Sen anneliğinde çocuklarla nasıl iletişim kurdun?
İyi bir dinleyiciyim ben genel olarak, yani onun yansıması, hep iyi dinledim, soru sorarım, merak ederim, ilgilenirim. Biraz ben şeyin etkilerini görüyorum, böyle onun derdini dert edindiğinde çocuk çok rahatlıyor yani. O onun o şefkat geçiyor ona. Aa, öyle mi, nasıl yaptın, ertesi gün sormak, aklım sende kaldı, o iş nasıl oldu, derdini dert edinmek yani yaptığım şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla onunla ilgilenmemi de sağlamış oluyor. Gerçekten böyle de hissediyorum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Kolaylaştırıcı olmak, destekleyici olmak ama onun için yapmamak. Kenarda kalmayı biraz başarabilen bir ebeveynim ben. Yine mizacım biraz kolaylaştırıcı oldu diyeyim. Hemen onun önüne geçip onun için her şeyi halletmemden, ama senin için yapabileceğim ne var sorusunu hep sorarım. Sen nasıl planladın? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen ne düşünüyorsun? Nasıl planladın? Ne yapacaksın? Mesela bugün Gülce'nin okulu açıldı. Geçen haftaya kadar ödevlerini yapmamıştı. Hiçbirini. Nasıl dedim, planın nasıl, sen nasıl yapacaksın? Ama dedim hafta sonuna çok bırakma, belki başka işlerimiz olur. Yaptığım şey bu kadar oldu. Ama benim senin için yapabileceğim bir şey olursa da söyle. Böyle yaklaşıyorum yani. Söylenmiyorum. Söylenmemeyi de öneriyorum. Söylenmek hiçbir sorunu zaten çözmüyor. Evet.
Ben sen? De çok öğretmen gibi olmamaya çalışıyorum. Yani biriyle nasıl sohbet edersem, saygılı, özenli, dinleyerek, merak ederek, meselelerin yaşa uygun olması önemsiz bir hale geldiğini de göstermiyor. Çocuğun mesela bir çorabın lastiğinden rahatsızlık duyduğunu anlatması, büyük bir insanın, yetişkin bir insanın gündelik yaşamdaki probleminden daha az önemli değil. Onun meselesi o, onun meselesi o. Ya da işte arkadaşlarıyla yaşadığı sorun, ya da işte odasıyla ilgili bir eksiği, ya da istediği bir şey. Biraz doğal olmasına dikkat ediyorum ve bu da benim aslında fark etmeden iyi yaptığım bir şey. Yani öyle mi ya? Ne yapacaksın böyle bir durumda? Ondan sonra sen ne cevap verdin? O ne cevap verdi? Nasıl bir karşılık aldın? Allah Allah ya, niye böyle yapmış ki gibi. Böyle bir sohbet arkadaşı gibi. Çocuk benim onun arkadaşı olmadığımı biliyor. Ben onun babasıyım ama sakin bir sohbet arkadaşıyım ben. Bir de şunu da anne babalara anlatmak lazım. Unutmayın, bu devran tersine dönecek. Bir gün bizler zayıf ve güçsüz, muhtaç hale geleceğiz. Onlar daha güçlü, baskın, belirleyici hale gelecekler. O gün onlar sizinle nasıl sohbet etsin istiyorsanız, bugün bunu belirleyecek olan sizlersiniz. Siz bugün onlarla nasıl sohbet ederseniz, onlar da sizinle muhtemelen geri geldiklerinde, artık evimize bizimle bir yetişkin olarak diyalog kurduklarında da bizimle öyle sohbet edecekler. Biz bugün naziksek onların da nazik olmasını bekleriz. Biz sakinsek ve onları merak ediyorsak onların da sakin ve meraklı olmasını bekleriz. Biz yardımseversek, dur bakalım neye ihtiyacım var diye ilgi gösteriyorsak, şefkatliysek, muhtemelen bunlar da bize böyle gelecekler yani. Hani ne ekersek onu biçeceğiz. Evet. Yani biz arkadaşça, dostane bir ilişki kurduysak, bizim evimize geri dönmeleri için yalnızca ana at olduğumuz için değil, görev olduğu için değil de, bir dost gibi bizi özleyecekleri için, iyi bir sohbet arkadaşlarıyla sohbet etmek için, bizi özledikleri için gelmesini bekleyeceğiz yani. Bu da onlarla nasıl sohbet edeceğimizin ana hattıdır aslında.
Evet, evet. Ve en temelden değil mi aslında? İyi dinlemek. En basit gibi görünen ama en çok yapamadığımız dinleyici olmak. Bir de yetişkinlerle çalışırken de görüyoruz, söylüyorlar yani, bir nasılsın diye sormuyor diyor mesela kendi ebeveyni için. Sen nasılsın, zorlanıyor musun, hayat senin için nasıl gidiyor, işler nasıl, bu seni zorluyor olabilir. Biraz böyle görülmek, görülmeye dair, nasıl olduğuna dair bir merakın olması, çocuğumuzun yaşı kaç olursa olsun en temel başlangıç noktası. Nasılsın? Nasıl geçti okul bugün senin için? İyi hissediyor musun? Seni zorlayan şeyler oldu mu? Ne yapabilirim senin için? Zaten çok sıcacık ifadeler. Hadi hadi gel hemen, ellerini yıka, sofraya gel gibi, böyle hemen bir o dinleme ve sohbet etme sürecine hiç zaman ayırmadan günlük hayat bizim zihnimizdeki gibi, planladığımız gibi devam etsin diye devam ettiğimizde aramızdaki duygusal bağ zedeleniyor. Ergenliğe geldiğinde de çocuk hiçbir şey için geç değil, hani kimseyi panikletmek için değil, ama işte 15'e kadar bu bağların iyi kurulmuş olması sonrasını daha kolay geçirmeye neden oluyor. Aksi takdirde iyi bir sohbet yoksa, anlaşıldığını hissetmiyorsa, onun yüzünün dönebileceği başka bir grup var, akran grubu. Oradan çevirmek gene mümkün. Çocuğun hep bize ihtiyacı var ama süreç gittikçe
zorlaşıyor.
O canlı yayında da hani 17 yaşında bir kızım var, onunla sohbet etmek, yani muhtemelen o zedelenmiş bağların bir etkisi.
Bir de 3-6 yaş arasında özellikle çocuklar şeylere çok gülüyorlar. İşte anne babanın işte pırt yapma hikayesi, kazayla pırt yapmak onları öldürüyor gülmekten, ya da işte çiş kaçırmış olması, çişini tutamaması, böyle pırt da çiş de onlara çok komik geliyor. Bir de bunlar şey için de önemli, hani anne baba çok yüce, güçlü bir yerde, olağanüstü bir yerde, bunları anlatıyor olmak çocukları anne babaların daha insani bir yerden görmesine de imkan veriyor. Yani bu devam ettikçe ilişkide sen herhangi biri gibi sıradan hallerini de işte kendiyle alay eden bir şekilde, biraz kendiyle barışık bir şekilde anlattığında çocuk için de çok öğretici oluyor. Yani hani sen daha ulaşılabilir oluyorsun onun için.
Evet, evet.
Daha insani bir yerde. Yine saygı değer, yine saygın, ama yine insani zaafları olan, hı hı, evet, bir yerdesin.
Mesela zor duygular hissettiğinde çocuklar, kaygı gibi, üzüntü gibi, nasıl konuşalım, o da bir, biz bir genel bir şey söyledik durumla ilgilenme açısından. Ama mesela kaygılandığında onunla nasıl konuşalım? Biraz böyle kaygı gibi, üzüntü gibi durumlarda konuyu değiştirme. Zihnin odağını başka bir tarafa çevirme. Şimdi ben sorarsam, mesela canının sıkkın olduğunu biliyoruz. Geliyor, çok da konudan bahsetmiyor hiç. Çocuk bahsetmedi, ben de sormadım diyor ebeveyn. Çünkü sorarsam onu yine o duygusal girdabın içerisine sokmuşuz gibi hissediyoruz. Sanki konuşulmayan, bahsi geçmeyen duygular kendi kendini yok edecekmiş ve normale dönecekmişiz gibi hissediyoruz, ama bütün programlar boyunca konuştuğumuz gibi duygular böyle ifade edilmedikçe iç dünyada daha da büyüyorlar. O yüzden zor duygular üzerine konuşmaktan da çekinmemek. Ne hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Kaygılanıyorsun, biliyorum, haklısın. Bu senin nasıl davranmana neden oluyor diyor. Konu üzerinde kalmak. Ama çocukla yapılacak bir konuşma, yarım saat, bir saat sürecek bir konuşma olmayacak. Bir 5-10 dakika konuya merceği tutmak, üzerinde konuşmak, onun ferahlamasını sağlayacak. Sonrasında da hadi gel şöyle yapalım biraz, ya da seni ne rahatlatır diye ihtiyacını karşılayacak bir şeye dönmek çocuğun ferahlayarak ilerlemesine yardımcı olur.
Herhalde orada anne babanın en büyük zaafı her türlü sorunun cevabını bilmek zorunda hissetmeleri kendilerini. Öyle bir şey yok yani, sorunun cevabını bilmeyebiliriz. Hı hı. Bu bizim uzmanlık alanımız olmayabilir ama sadece merak eden biri olabiliriz. Senin de söylediğin gibi, ne oldu, ne düşündün, ne hissettin? Aa, öyle mi? Ne söylüyor kaygın sana? Neden endişe ediyorsun? Neyi merak ediyorsun? İnsan zaten doğal meraklı, o çocuksu tarafını ortaya koysa o sohbet yürüyüp gidecektir. Hani ne yapayım baba? Vallahi bilmiyorum kızım ya. Bir düşüneyim ben de, burada ne yapılabilir acaba? Ama şeyim yani, çok merak ediyorum buna, nasıl çözüm bulunur? Sana yardımcı olmayı da istiyorum ama şu an o repertuar bende yok. Cebimde, hı-hı, böyle bir bilgi yok. Hı-hı. Ama araştıralım, gel bakalım burada ne yapılırmış. Bence bu çocuk için çok daha anlamlı. Hı-hı. Her şeyi bilen. Bir de anne babaların böyle meseleyi havada yarısında kapan ve ona eleştiriler ve çözümler getiren bir hali var. Çocuk bir iki deniyor, bakıyor zaten olmuyor. Bu hemen bir eleştiri konusu ya da bir akıl verme, nasihat, çözüm bulmaya dönünce çocuk geri adım atıyor zaten. Konuşmuyor onu. Ama bu bir sohbette dönse, iki eşitin sohbetine dönse, hem saygınlık zarar görmeyecek, hem de çocuk zaten sohbet etmeye devam edecek. Bu olduğunda çocuğun anlatmaya devam etmesi çok kıymetli. Çünkü hayatında ne olduğundan haberdar oluyoruz. Suistimal mi ediliyor? Zorbalığa mı uğruyor? Birileri onunla alay mı ediyorlar? Bir yerde baş edemediği, yönetemediği bir kaygısı mı var? Bunu duyma imkanımız oluyor. Ama lafını ağzına tıkarsan, bazen küçümsersen anlattıklarını, alaycı bir dilin olursa ya da hemen nasihata, eleştiriye dönersen çocuk zaten geri çekilip bunları ya içinde yaşıyor ya da yalnızca çevresiyle, arkadaşlarıyla konuşmaya başlıyor.
Evet. Bunu da bizim çocuk hiçbir şey anlatmıyor diye yaşayan çok ebeveyn oluyor. O yüzden kendi bir modlarımıza bakabiliriz. Yani ya çok konuşuyoruz, ya kontrol ediyoruz, ya çok eleştirel davranıyoruz. Ya da biraz da çocuk içe dönük mizaçsa biraz da zamana ihtiyacı oluyor olabilir anlatmak için. Ama böyle ilgilenilip sorulup, haklısın, ne istiyorsun, gel bakalım ne hissediyorsun, bahsettiğimiz o duygu listelerinden, iç dünyana bak bakalım hangi duygular var diye onunla keşfedici bir merakla yanında olunan çocuk bir süre sonra zaten konuşmaya başlıyor. Bir de çocuklarla böyle birebir zamanlar geçirmiyoruz gün içerisinde. Geçiriyormuşuz gibi hissediyoruz ama geçirmiyoruz. Bu her gün geçilecek bir 15 dakikalık zaman bir hafta yapılsa zaten pıtır pıtır bütün çocuklar anlatmaya başlıyorlar. Çünkü ihtiyaç duydukları şey de o. Çocukları yaşadıkları durumlarda zorlayan şey, hissettikleri şeyden ziyade o duygularla baş başa ve yalnız kalmaları. Senin de dediğin gibi, ya bu kaygı nasıl geçer, gel bakalım bir soralım internetten, yanıma otur dediğiniz an zaten kaygının %50'si azalmış olacak. Çünkü kaygının ilacı güven. Öyle zorlayıcı duygularda da odağımızı biraz o duyguda tutup, üzüntü olabilir, kızgınlık olabilir, kaygı olabilir, hayal kırıklığı olabilir. Sonra hep rahatlamaya da döndürmek yani. Onun ilacı güven, rahatlama, huzur, negatif duyguyu dengeleyecek pozitif duyguları hissetme, sırtını sevme, dokunma, hadi gel bir kucağımda yat, biraz seni seveyim. Yani illa onu kaygılandıran şeyi çözmemiz gerekmiyor. Biraz da öyle zannediyor ebeveynler. Onun üzerine konuşacağız, çözeceğiz, çözümü bulacağız. Kendi hayata bakışımız öyle olduğu için konuşacağız, biraz sonra çocuğu rahatlatacağız. Zaten bunun çözümü bu olmuş olacak. Daha önce de anlatmıştık. Stresleneceğiz, sonra rahatlayacağız. Stresleneceğiz, rahatlayacağız. Ama daha kronik, çok derinde uykusunu, iştahını etkileyen, o canlı yayında da sorulduğu gibi işte tırnaklarını yemesini, saçını koparmasını sağlayan yoğunluğa ulaşıyorsa duygu durumları, o zaman zaten bu bizi aşmış demektir. Bir uzmandan yardım alacağız.
Peki Zeynep, onu yaş dönemlerine ayırsak, çocuklarla konuşmanın, iletişim kurmanın, sohbet etmenin farklı yaş dönemlerine uygun yolları var. Bu anlattığın mesela 17 yaşa olmaz. Hı hı. Çünkü 17 yaşta da sohbet edeceğiz çocuğumuzla. Yaş dönemlerine nasıl ayırırsın? Nasıl bir dönem sınırlaması yaparsın?
Hı hı. 17 yaşta da olur bu. Yani cümlelerin yapısı değişebilir ama deminki olabilir belki olmadı. Anlatım.
Ama böyle dönemsel farklılıklar gerektirir bu.
Evet, yani 0-3 yaşta böyle zaten oyunla, hatta 5 yaşa kadar diyeyim, 5 yaşa kadar oyunla, beraber onunla oyun oynarken, ilk çocuklukta çocuklar bir eylem içindeyken kendilerini ifade ediyorlar. Yani bir sohbeti onunla oyun oynarken, Lego yaparken. Biz burada çalışırken mesela 5 yaşlı Jenga yapıyoruz. O sırada konuşuyoruz. Hem oyunun o heyecanı içerisindeyiz. Devrildi, devrilmedi. O sırada da kişisel bir sürü bir şey konuşuyoruz. O yüzden bir şey yaparken, bir etkinlik içindeyken sohbet edilebilir. Bu 6 yaş üstüne de taşabilir.
Bu dönemler bir de şey değil mi? Hayal gücünün gelişmeye başladığı
tabii,
yıllar.
Evet, evet.
O süper kahramanlar, tabii, hayali arkadaşlar, hı hı, hayali kahramanlar, hayalleri, yapmak istedikleri de evet, konuşulabilir o dönemde.
Tabii. Mesela korkuları olan, kaygıları olan çocuklar için anne babayla şey diyoruz, hani kaygı yakalayan bir silah yapın, bir şey yapın. Bir araç, silah demişim. Hı hı. Bir araç yapın beraber. Akşam yatmadan önce yatakların altına falan canavar tutucu falan gibi. Evet, evet. Bunu anlatırken çocuk heyecanlı. Bitti gitti işte onun korkusu, kaygısı. Çünkü korkuya, kaygıya değil de orada cesarete, güce, eğlenceye, pozitif duygularla dengelenen negatif duygular içsel dengede daha baş edilebilir bir hale geliyor. Ama burada da anne babanın oyunculuğu, spontanlığı. Aha. Bazıları bunu yapmakta
o
zorlanıyor.
0-3 eylem
6 hatta yani.
0-3, 3-6 gibi ayarlayabiliriz. 0-3'te biraz hareketle, sesle, aksiyonla birleştirilmiş bir şey. 3-6 yine aksiyonla, kişisel sohbetin eklendiği ama hayal gücünün, süper kahramanların eşlik ettiği sohbetler. 6-9 diyebiliriz herhalde. Bunlar da biraz işte o sosyalleşmenin başladığı. Başka ne ekleyebiliriz? Bu 10 yaş, 12 yaş civarında biraz adalet arayışının güçlendiği, haksızlığa karşı tepkilerin güçlendiği dönemler diye ekleyebiliriz. Sonrasında soyut zeka gelişmeye başlıyor. Dünyayı, ilişkileri, hayatı sorgulamaya başlıyorlar. Sonra ergenlik başlıyor. İlişki odaklı oluyorlar, akran odaklı oluyorlar. Oraları konuşabiliriz diye de bir çerçeve çizilebilir, değil mi?
Evet, çizilebilir. Şeyde mesela işte çocuk 7, hadi 7 oyunlu geldi. 8-9 yaşında hala oyunlarla falan konuşuyorsa, bunlara ihtiyaç duyuyorsa sıkıntı oluyor. Artık hani 8-9 yaşında bir çocuk kendini ifade eder, söyler, anlatır. Daha böyle karşılıklı konuşmaya, bir diyaloğu, sohbeti götürüp götürebilmeye, merak etmeye başlayabilir. Yani ilk 6 yılda yaptığımızın meyvelerini 7'de 8'de ilkokulla da beraber, akran etkileşimiyle de beraber almaya başlayabiliriz. Mesela bir kızım için 17-18 ya da 12 yaş içinde şimdi kışlık barbunyalar, fasulyeler yaparken önlerine yığıp fasulyeleri kırıyoruz beraber. Orada da bayağı güzel
sohbet oluyor.
Sohbet oluyor yani. Bir şey yaparken, bir şeyin parçası, ortak bir şey.
Aslında
hatta
sohbet...
şey diyor birisi. Fasulyeleri bitirdik. Ben bunları anlatmayacaktım. Meditatif bir etki. Öyle anlatıyor. Annem benden bir şey öğrenmek istediğinde önüme bezelye, fasulye bir şeyler koyuyor.
İşte psikolojide taze fasulye etkisi derler.
Etkisi, evet. Bezelyede de oluyor.
Fresh kışlık. Bean. Fresh bean effect. Bunu bir panelde anlatabiliriz yani. Evet. Aslında şeyi söylüyorsun değil mi? Sohbet tarzı da, sohbetin içeriği de gündelik yaşamdaki ilişki biçimimiz de çok ilişkili. Yani gündelik yaşamında doğal bir ilişki varsa sohbette doğal bir şekilde akıyor gidiyor. Ama biraz böyle doğallığın dışına çıkıldığını görüyorum ben anne baba çocuk ilişkisinde. Konuşmaların doğallığı bozuluyor. Biraz fazla yüksek ya da fazla karikatürize görünüyor bana yani, ama çocuğun biraz hangi yaşta olursa olsun saygın hissedebilmesi için, saygın bir birey hissedebilmesi için saygınlığı olan daha doğal bir ilişkiye ihtiyacı var gibi yani, daha bir yetişkin gibi. Ha öyle mi? Ya gel bakalım bir de şöyle deneyelim. Şuna ihtiyacın var mı? Biraz gözeten, saygınlığını gözeten. Benim çocuklarla ilişkideki en çok dikkat ettiğim şey bu. Saygınlığının altını çiziyorum. Ha özür dilerim ya, bunu fark etmemiştim. Şöyle yapalım mı? Saygı duyulan çocuk bir süre sonra sınırlarını gözetiyor ve sana da saygı duymaya başlıyor. Çünkü bu onun öğrendiği bir şey.
Evet, evet.
Sohbet de bu çerçevede.
Bu doğal ilerliyor. Sohbetin olması için de çocuğun da doğal hayatın doğal bir parçası olması gerekiyor, evet. Aslında. Ya yani arabada gidiyorsak hepimiz arabada beraber gidiyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, etrafa bakıyoruz. İşte restoranda oturuyorsak hepimiz oradayız, ama şu ekran maalesef hep çocuğu artı bir yapıyor. Doğal hayatın doğal bir parçası olmuyor. Hmm. Orada yemek yenirken o ekranda başka bir dünyanın parçası. O dünyanın içerisinde de bu kendini fark etme, ifade etme, iletişim, bunları öğrenme şansı zaten olmuyor.
Yok. Bir de ailenin atmosferinde sohbet varsa, anneyle baba arasında, babayla çocuk arasında, anneyle çocuk arasında, bu da çocuğu oraya daha eğilimli bir hale getiriyor. Ben büyük kızımızın küçüklerle iletişim biçimini bizim onunla kurduğumuz ilişkiye çok benzetiyorum yani. Nazik, özenli, ilgili, oyuncu, yardımsever, gel bakalım diyen, öneriler sunan. Biz ona nasıl davrandıysak şimdi o küçük çocuklara öyle davranıyor yani.
Evet.
Muhtemelen eğer öyle bir şey tercih eder olursa da, inşallah bir anne olduğunda da öyle bir anne olacaktır.
Evet, evet. Modelle, çünkü o zaten içimizdeki o eleştirel ses biz dünyaya geldiğimizde yoktu. Ebeveynlerimizin, öğretmenlerin sesi oldu, o yerleşti diye hep anlatıyoruz. İçimizdeki şefkat ve rehberlik yapan o ses kendimize, diğerine de çocukların bizimle kurduğu ilişkiyle oluşuyor. Dolayısıyla bunların hepsi kayıt altında, bizim cümlelerimiz kayıt altında. Yani biraz böyle ilişki bağ odaklı bir ebeveynlik yaptığımızda, çocukların duygularını merkeze alan bir iletişim dili oluşturduğumuzda daha çözülme olacaktır. Yani onun ne hissettiğini görün ve onu ona yansıtın. Ha, gerginsin biraz. Biraz üzgün müsün sen? Biraz enerjin düşmüş gibi. Gel biraz bir konuşalım gibi bir şey. Görüneni görünür kılmak aslında çocuğun da kendini görüp fark edip yönetebilmesini sağlayacak.
Bir gün hastanede, hastanenin karanlık alt kattaki koridorlarından birinde anlatmıştım herhalde bunu da. Tekrar olsun. Bir ultrason film çektirmek gibi bir durum vardı. Çok zaman geçti. Yanımda da bir çocuk var. Böyle 5-6 yaşlarında, çok öfkeli ama yani. Böyle her şeye hırçınlık gösteriyor ama çocuğun korktuğu çok belli. Aslında korkusu o anda öfkeye dönmüş durumda. Ne haber dedim. İyiyim dedi. Böyle ya dedim, içeride ne yapılıyor sen biliyor musun? Bir şey çekiyorlarmış dedi. Ben biraz korkuyorum dedim ya. Şey mi? Korkmam gereken bir şey mi o içeride? Bilmiyorum dedi. Ama sakinleşti çocuk yani. Çünkü biri daha onunla duygudaş oldu. O da korkuyor. Ondan sonra sen de korkuyor musun dedim. Korkmuyorum ben dedi. Ya dedim, sadece ben korkuyorum. O zaman sonra bir sohbet başladı orada yani. Doğal, akışında. Bunu şeylerde de görür, çok özenirdim ben. Böyle yabancı filmlerde de. Anneyle baba çocuğun yanına otururlar. Böyle bir çayır çimende uzaklara bakarak sohbet ederler.
Anne, durup baba, susup değil mi?
Kendini açar. Biliyor musun aklımdan ne geçiyor diye. Kendini açıyor. Ama orada anne baba da kendi iç dünyasını açan, sorgulayan, merak eden, çaresizliğini paylaşan ya da umutlarını paylaşan biri oluyor. Bu da çocuğa doğrudan bir model ve yol sunuyor yani. Hı hı. Anne babanın kendi dili böyle olduğunda çocukla ekstra bir dil bulmasına gerek yok. Zaten hayatta barışıksa anne baba, diğerleriyle böyle bir iletişim becerisi varsa çocukla da bunun doğal bir yolunu buluyor. Evet. Çok özenirdim öyle şey. Ne kadar doğal gelirdi o sohbetler bana. Ama bizde çocuk ya böyle yüceltiliyor, fazla karikatürize, işte hayatın merkezine konuyor, ya saygı duyulmuyor ama hep uçlarda. Biraz daha doğal, hayatın bir parçası olduğu, hayatın konuşulduğu, yani çocuğun hayatımızı nasıl kolaylaştırdı, teşekkür ederim yardımınla bunları da daha kolay yaptık dediğin bir şey de zaten sohbette kendiliğinden gelişiyor yani.
Evet, evet. Konuşurken yine olumluyu görmek, çocuğu takdir etmek, ha, değil mi? Onun altını çizmek yetilerinin, yani onun başarılı olduğunu, yetenekli olduğunu ona ikna etmek gibi değil de yine doğalında, ya bunu harika düşündün, ne güzel yaptın gibi. Çünkü orayı da biraz abartıyoruz, başarılarının altı çok çiziliyor, sen çok yeteneklisin oluyor, bu sefer çocuğun hataya tahammülü olmuyor. Hep dengede ve doğal süreç içerisinde bunlar yapılmaya başlandığında çocuk da aslında dengeli bir birey haline geliyor. Ama şimdi dinleyenler açısından zorlayıcı olan şeyleri biliyorum. Hani ödevler oluyor, hı hı, sabah evden çıkmalar oluyor ya da öfkeli oluyor, bağırıyor, çağırıyor. O zamanlar nasıl konuşacağız? Yine hep o sahne arkasını, onun görünen bir tutumu var ama onun arkasında ne var, ne hissediyor, ne yaşıyor, onu gören ebeveyn çocuk için akıl gözü oluyor aslında. Onu görüp, dışarıdan görüp ona yansıtan ebeveyn çocuğun da kendini anlamasını sağlıyor. Evet.
Şey geliyor aklıma. Babamın bizim yaptığımız küçük şeylerde bile çokça gurur duyması ve bu gururu mesela evimize gelen misafirlerle paylaşması. Oğlum şunu yapmış. Serdar bugün duydum, bunu becermiş, bunu başarmış. İşte gurur duyuyoruz onunla dediğinde de benim de böyle bir gönenç duyduğumu hatırlıyorum. Çocuktan ne bekliyorsak ona hali hazırda sahipmiş gibi davranmak da iyi geliyor yani. Çocuktan nezaket bekliyorsak nazik davranışın altını çizmek ve ne kadar naziksin demek ona iyi gelebilir. Ya da son dönemde güzelliğin bu kadar ön plana çıktığı dönemde kızımızın o en bakımsız hallerinin güzellik olduğunu da anlatabiliriz ona. Ya da ne kadar güzel bir çocuksun, ne kadar tatlı bir davranış diye böyle. O mutlaka bakımlı olduğu, zayıf olduğu, ince olduğu, makyajlı olduğu hallerde değil. En böyle yorgun olduğu, yıpranmış olduğu ya da çok güzel olmadığı bir anda da bunları söylemek gerekiyor.
Uyku koktuğu
anlarda bunu söylemek lazım. Hani güzelliğe, nezakete, uyuma, tatlılığa dair geri bildirimleri ne kadar çok verirsek bunları o kadar almamız da kolay oluyor.
Evet.
Koşula bağlamadan, görüntüye bağlamadan,
hı-hı,
bir noktaya, bir referans noktasına bağlamadan olduğu haliyle.
Evet.
Zaten çocuk olduğu haliyle güzel, aklı başında, nazik ve kabul edilen, kıymet verilen bir canlı olduğunu düşündüğünde o da kendiyle barışık oluyor. Huzurlu bir çocuk oluyor yani.
Evet. Didem Madak tam sözleri aklımda kalmadı ama şey diyor, çocukluk yoktan var eden diyor, var eder diyor. Olmayan fincanlarda olmayan çayları içerdik. Çaylar. Çalmayan zilleri olmayan kapılardan açardık diye. Ne kadar tatlı. Evet. Ona eşlik edebilmek yani küçük yaşlardan itibaren. Bu yaratıcılığa, bu neşeye, bu hevese eşlik edip o süreç içerisinde çok da fark etmeden onu büyütmek.
Yani şeye de anne babalar bu süreçte kendilerine de haksızlık etmesinler. Çocukla yol arkadaşı olmak, onun halinden derdinden anlamak, oyuncu olmak biraz da size tanınan imkanlarla ilişkili. Eğer sizin de çocukluğunuz görüldüyse bunu yapmak daha kolay. Sizinle sohbet edildiyse bunu yapmak daha eğlenceli. Sizinle oyun oynandıysa çocukla oyun oynayabilmek mümkün. Ama bunun en doğru zamanı sizin kendi çocukluğunuzdu. Fakat ondan sonraki en doğru zaman sizin çocukluğunuzu büyüttüğünüz zaman. Hem orada küçük Serdar var, küçük Zeynep var, hem de onların çocukları var. Yani beraber yeniden hem sizin çocukluğunuz, hem kendi çocuklarınız kardeş kardeş oynayabilirler, evet, yani. Evet. Bunun telafisi her zaman mümkün.
Evet. Çocuklar bize bu ikinci şansı veriyorlar gerçekten. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri kendimize de verebilme fırsatını tekrardan veriyorlar.
Değil evet. mi? Peki toparlayalım mı?
Evet.
Bugün çocukla nasıl sohbet edilir, nasıl konuşulur konuştuk. Bu yani çok uzun uzun konuşulabilir, uzun uzun anlatılabilir. Biz bunun gündelik yaşamda çok da teorik bir çerçeveye sıkıştırmadan anlatmaya çalıştık. Dileriz faydalı olmuştur. Bölümlerimizi paylaşmayı, yorumlar yazmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu topluluğun büyümesi için çabalıyoruz. Siz de desteğinizi esirgemeyin bu topluluktan. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Kitabımızda da buna bir bölüm ayırmıştık aslında, çocuklarla iletişimi vurgulayan kitabın son bölümü Bir Aile Meselesi kitabı. Orada da göreceksiniz daha maddeleştirilmiş biçimde. Ama bunun en özü bana Serdar da benzer saygı demişti. O da çok paralel onunla. Nezaket. Yani çocuğuma nazik davranacağım diye bir karar aldığımızda nezaket zaten bizim iletişim dilimizi tamamen değiştiriyor. Nazik olacağız, meraklı olacağız. Tabii ki kararlı olmamız gereken, sınır çizmemiz gereken durumlar olacak. Ama bunu da, o kararlılığı da, sınırları da nazik ve kararlı biçimde yapacağız. Bir gözleyebilirsiniz. İletişim dilinde çocuğunuzla kurduğunuz cümlelerin pozitif olup olmadığına, nazik olup olmadığına bakabilirsiniz. Özel durumlarla nasıl konuşacağınıza dair de tabii kitaplar, kaynaklar çokça. Hem Sen kitaplarından, özellikle Karmaşık Duygularına Sen kitabından, hem de Bir Aile Meselesi kitabından da yararlanabilirsiniz. Bir Aile Meselesi'nden çokça sevgiler.